Türkçenin sesi.
Buradan bakınca bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.
Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyenleri, yeniden Buradan Bakınca programında birlikteyiz. Ben Bahattin Cardam. Her hafta olduğu gibi bu haftada batılı dünya görüşünü yansıtan haberleriyle batılı medyada, basında yer alan Türkiye ile ilgili haberleri değerlendireceğiz. Hep birlikte yorumlayacağız. İlk haberimiz Guardian gazetesinden. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de yaşamak nasıl hissettiriyor başlıklı bir anket yayınladı bu gazete. Erdoğan ve ifade özgürlüğü şu anda Türkiye'de yaşamak nasıl hissettiriyor başlığını taşıyordu. Anket başlıkta bile aslında algıyı yönlendirmeye yönelik bir soru vardı. Bu anketten Türkiye'nin bir dönem laik demokrasiyle Müslüman ülkelere örnek oluşturduğu, ancak şimdi gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesine dönüştüğü belirtildi. Erdoğan'ın 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ifade özgürlüğünün yavaş yavaş baskı altına alındığını vurgulayan gazete, gazetecilerin devletin çıkarlarına aykırı olduğu belirtilen çalışmalarıyla ömür boyu hapis cezasıyla yargılandığını ifade etti değerli dinleyenler. Çok fazla detayına girmeden ara başlıklar ifade edeceğim ki bu başlıklar bile aslında haberin hangi maksatla yapıldığını açıklıyor. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sıradan insanlar tutuklanıyor diyor gazete. İlk ne zaman ifade özgürlüğünüzden taviz verdiniz diyor değerli dinleyenler. İşte her zaman özgürlükleri savunan ve objektiflikten yana olan batılı medyanın Türkiye'ye yaklaşımını değerlendirmek açısından bir haber. Başka bir haber, Deutsche Welle'de yayınlandı. Ankara'ya rotayı özgürlüklere çevir çağrısı başlığını taşıyordu. Haricinde diğer yabancı ajans ve medyada da bu habere yer verildi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muisnieks'e göre, Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğündeki kötüleşme alarm verici boyuta ulaştı deniliyor. Ve durumun 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal uygulaması nedeniyle daha da vahimleştiğini beyan ediyor. O hal devam ettiği sürece ifade ve medya özgürlükleri ve akademik özgürlüğün önündeki engellerin kaldırılamayacağını savunuyor değerli dinleyenler, İnsan Hakları Komiseri. Ve raporda dikkat çeken başka bir başlık, siyasi irade yok şeklinde. İfade ve medya özgürlüğünde iyileşmenin önündeki başlıca engelin siyasi irade eksikliği olduğu belirtiliyor ve anayasa değişikliğine de yer veriliyor. Ve TBMM'den geçen ve referanduma sunulacak olan anayasa değişikliği teklifinde ifade özgürlüğü de dahil insan hakları konusunun yeterince ele alınmamasının da eleştirildiğini görüyoruz bu komiser tarafından. Şimdi bu iki haber, birincisi İngiliz basınında yer alan anket ve ardından birçok yabancı basında yer alan Türkiye'yi eleştiren türdeki bu iki haber temelde hak ve özgürlükler noktasında kilitleniyor. Fakat şimdi bakışlarımızı batıya yönlendirip bir örnekle sadece bir yerden, yani Fransa'dan örneklerle değerli dinleyenler bir kıyas yapmanızı isteyeceğim. Bildiğiniz üzere Paris'te şu anda şiddet olayları yaşanıyor. Bunun nedeni de Fransa'da 4 polis memurunun 22 yaşındaki Theo adlı bir gence copla tecavüz etmesinden kaynaklanıyor. Theo 60 gün iş göremez raporu aldı ve o 4 polis açığa alındı. Cinsel saldırı, kasten şiddet uygulamak suçundan haklarında soruşturma başlatılmış durumda. Ve Fransa'nın başkenti Paris'in Kuzey Banliyosu'nda kimlik kontrolü sonucunda gerçekleşen bu olayla birlikte binlerce kişi Theo'ya yapılanları protesto etmek için sokağa çıktı ve protestocular Theo için adalet, polis masum öldürür, adalet yoksa barış da yok şeklinde pankartlar taşıdılar. Ve bu gösteriler sırasında toplam 245 kişinin sorgulandığı, sorgulananlardan 236'sının polis tarafından gözaltına alındığı bildiriliyor değerli dinleyenler. İşte görüldüğü üzere batıda insanlara, insan hak ve hürriyetlerine yaklaşıma dair Theo'ya yapılanlar bariz örneklerden bir tanesidir. Savunmasız, elinde hiçbir suç aleti bulunmayan, rutin kimlik kontrolüne takılmış olan bir gence 4 polis memurunun hunharca yapmış oldukları bu davranış, bu muamele Batı'nın, batılı algının insanlara nasıl yaklaştığını görmemiz açısından açık ve net bir örnektir aslında. Sadece bununla da yetinmeyeceğiz. Fransa'dan devam ediyoruz ki Fransa, hani özgürlüklerin, insan hak ve hürriyetlerinin beşiği olan Fransa'dan bahsederek devam ediyoruz. Fransız siyaset bilimci ve uzman, kriminolog profesör Sébastien Roch, Polisten Demokrasi adlı kitabının da aynı zamanda yazarı, Fransa'da polislerin etnik azınlıklara karşı ayrımcılık yaptığını vurgulayan bir takım ifadeler kullandı. Bu profesör diyor ki, polisler etnik ve sosyal gruplar arasında fark gözetiyor. Polisler Kuzey Afrika, Fas, Tunus ve Cezayir kökenli insanları suç işlemeseler de Fransızlara göre daha fazla kontrol ediyor ve bu kişilere daha fazla şiddet uyguluyor diyor. Ardından insan hakları konusunda çalışmalar yapan Hakların Savunucusu adlı bir örgüt de bu konuyla ilgili olarak bir rapor yayınlamış ki bu örgüt batılı bir örgüt değerli dinleyenler. Diyor ki Fransız toplumunda polisler tarafından son 5 sene içerisinde güvenlik kontrolüne tabi tutulan 25 yaşından küçük genç erkeklerin %80'inin Arap kökenli ve siyahilerden, %16'sının beyaz Fransızlardan oluştuğunu bildiriyor ve Fransa'nın genelinde Arap kökenli ve siyahilerin toplumun diğer kesimlerine göre 20 kat daha fazla güvenlik kontrolünden geçirildiği kaydediliyor değerli dinleyenler. İşte görüldüğü üzere etnik azınlıklara, siyahilere ve özellikle de Müslümanlara Fransız yargısının, polisinin veya devletinin, hükümetinin yaklaşımı bu şekilde değerli dinleyenler. Eğer ki siz bu sınıflardan birine sahipseniz, yani Kuzey Afrikalıysanız, Fas, Tunus, Cezayir kökenliyseniz fark etmeksizin, yani Fransız vatandaşı bile olsanız şüpheli, aslında potansiyel suçlu olarak görülüyorsunuz yönetim tarafından değerli dinleyenler. Bununla birlikte aslında Fransa'dan başlamışken Fransa'dan devam etmekte fayda görüyorum. İngiltere basınından Guardian, bazı güvenlik yetkilileri ve yardım ekiplerinin açıklamalarına dayanak verdiği bir haberde, Fransa'da bulunan Dunrick mülteci kampında insan kaçakçılarının kontrolü tamamen ele geçirdiği, kadınlara ve çocuklara tecavüz edildiğini belirten bir haber yayınladı. İşte bu da Fransa'da yaşanan insan hak ve hürriyetlerini hiçe sayan haberlerden bir tanesi. İşte bunlar yaşanırken acaba Fransız yargısı, polisi ne yapıyordu? Bunu çok merak ediyoruz değerli dinleyenler. Yani oradaki azınlıkların, savunmasızların, parası olmayan fakirlerin, Kuzey Afrika kökenlilerin, Müslüman kökenlilerin hakları çiğnenirken onların haklarını gasp edenlere karşı koruması gereken polis ve yargı acaba ne yapıyordu? Ne yaptığını başta da söyledik. 4 tane polis 22 yaşındaki bir gence o arada copla tecavüz ediyordu. İşte bu anlamda insan hakları ve özgürlüklerinin batılı zihniyette onların anladığı şekliyle sadece kendileri için geçerli olduğunu ifade eden bir örnek bu değerli dinleyenler. Başka bir örnekle devam edelim. Fransa'da sığınmacılara yardım ettiği gerekçe gösterilerek 8 ay hapis cezası istemiyle yargılanan bir çiftçi var değerli dinleyenler. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıkarıldı bu çiftçi ve 3000 avro para cezasına çarptırıldı. Fransız çiftçi savcının suçlamalarını kabul etmiş ve demiş ki evet, mültecilere yardım ettim çünkü o insanların problemi vardı. Evet yaptım çünkü yardım etmem gerekiyordu. İnsanlar otoyol üzerinde ölüyordu. Acı çeken aileler vardı. Sınırları yerleştiren fakat sonuçlarıyla uğraşmayan bir devlet var diyor bu çiftçi mahkemede yapmış olduğu savunmasında ve birçok kişi de bu çiftçiyi alkışlıyorlar değerli dinleyenler ve dünya kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ve diyor ki bu çiftçi mahkemede, Fransız mahkemesinde, yine aynı durumda kalsam aynı şekilde onlara yardım ederim diyor. İşte insani, ahlaki, vicdani değerlerini kaybetmemiş bir Avrupalı profili değerli dinleyenler. Fakat bu yok denecek kadar az batıda. Özellikle de yönetim, yöneticiler ve onlara bağlı olarak çalışan kurum ve kuruluşlar içerisinde bu bir hayli az. İşte Batı'nın yaklaşımı özgürlüklere bu şekilde. Geçtiğimiz hafta yine benzer bir örnek verecek olursak Guardian'da yayınlanmıştı yine. Sonrasında Türkiye'deki gazetelerden Star gazetesi de bunu manşetine çekmişti. Bu da bir kıyas yapmamız açısından önemli bir örnektir diye düşünüyorum. Midtırları ihaneti davasına bildiğiniz üzere konsolos göndererek Can Dündar'la ki bu konuda devletin gizli belgelerini deşifre etmekten aranan ve ardından Almanya'ya iltica ederek Alman mevki ve makamları tarafından koruyup kollanan saraylara davet edilen ve destek verilen kişiden bahsediyorum. Can Dündar'la yanak yana poz veren bir devlet İngiltere Büyükelçisi'ydi elbette. Devlet sırlarını bırakın ifşa etmeyi İngiltere'de erişene bile 14 yıl hapis cezası getiren bir tasarı hazırlandı değerli dinleyenler. Bizde ifşa edenin arandığı, onlar tarafından kollandığı bir durum söz konusuyken işte bu taslakla cezalar ağırlaştırılıyor. Gazetenin ele geçirmiş olduğu taslağın yasalaşması durumunda devlet sırlarına erişilmesinin de suç sayılacağı yazılıyor, çiziliyor. Hassas bilgilerin sadece paylaşılmasının değil, erişilmesinin de ceza almaya yeteceğini vurgulayan gazete, eski yasaya göre en yüksek mertebeden verilen 2 yıllık hapis cezasının da 14 yıla kadar çıkarılacağını bildirdi. Taslağın yasalaşması durumunda devlete ilişkin hassas bilgilere ulaşmış olan kişinin gazeteci olmasının bile 9 ay hapis cezasını öngördüğü kaydediliyor değerli dinleyenler. İşte Batı'da basın, yayın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğüne yaklaşımın hangi boyutta olduğunun bir göstergesi İngiltere'den aktarmış olduğum bu haber. Ama söz konusu olan Türkiye olunca devlet sırlarına erişmek, bunları paylaşmak, yayınlamak bir özgürlük oluyor ve bunu yapan kişilere bir hukuki müdahale söz konusu olduğunda, yasal müdahale söz konusu olduğunda bu hak ve özgürlükleri çiğnemek oluyor değerli dinleyenler Batı'nın gözünde. İşte bu gazete, yani Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı eski ajanı Edward Snowden'ın gizli belgeleri sızdırmak için kullandığı bu İngiliz Guardian gazetesi değerli dinleyenler, daha önce dönemin İngiliz hükümeti tarafından tehdit edilmişti ve gazete yönetimi yayın hayatlarının son bulması ihtimali karşısında ellerindeki tüm CD ve hard diskleri imha etme yoluna gitmişti değerli dinleyenler. İşte bir gazetenin bir hükümet tarafından tehdit edildiği, ellerindeki bilgi belgelerin yok edilmek durumunda bırakıldığı özgürlükler ülkesi Avrupa'dan, İngiltere'den bahsediyoruz burada. İşte kıyaslama yapabilmek için bu örnekler hakikaten de dikkat çekici örnekler. Söz konusu olan özgürlükler olunca Batı'nın aslında mealen demek istediği şey şu: özgürlükleri ben belirlerim, ben tanımlarım, ben sınırlandırırım. Bunun haricinde ifade edilen şeyler benim tanımım içerisine girmiyorsa özgürlük olarak sayılmaz, kabul edilmez. Benim dünya görüşüm, ideolojik bakışım doğrultusunda meseleleri değerlendiririm ve ona göre bir yargılama yaparım. Benim ülkemde özgürlük olan şey sizin ülkenizde olmaz. Sizin ülkenizde özgürlük olan şey benim ülkemde olmaz. Halbuki bütün dünyaya evrensel bir değer olarak pazarlanan şeyin adı da aslında özgürlük veya demokrasi. Ama burada ülkelere göre, kişilere göre, durumlara göre, yani onların isteklerine göre meselenin, konunun özgürlük olduğunda değiştiğini ve gerektiğinde özgürlüklerin rafa kaldırıldığını açık ve net bir şekilde görüyoruz bu somut örneklerle birlikte. Evet değerli dinleyenler, bir diğer haber de genel itibariyle bütün batılı basında yer alan Alman polisinin DİTİB imamlarına yapmış olduğu baskınla ilgili. Özellikle Deutsche Welle bu konuyu haftalardır takip ediyordu. İstihbarat 13 DİTİB imamı Gülen yanlılarını ihbar etti. Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor. Alman polisinden DİTİB imamlarına baskın şeklindeki başlıklarla bu haber takip ediliyordu. Peki konu nedir? Aslında imamlara isnat edilen suç, Almanya İç İstihbarat Servisi'nin verilerine göre Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı 13 imam Almanya'daki FETÖ'cüleri Ankara'ya ihbar etmiş ve istihbarat toplamışlar ve dolayısıyla şüpheli olarak adlandırılıp casusluk yaptıkları gerekçesiyle evlerine baskın yapılmış değerli dinleyenler. Ankara'da bildiğiniz üzere Merkel ziyareti sırasında kasıtlı olarak, yani düşüncesizce değil de bilerek aslında İslamist terör ifadelerini kullanan Merkel, himaye ettiği FETÖ'cülerle birlikte Türk imamlara savaş açmış durumda. Casus ilan edilen imamların evlerini polis yoluyla bu şekilde hükümet basıyor değerli dinleyenler. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bildiğiniz üzere FETÖ'yü himayesine alan Almanya açık ve net bir şekilde elinde birçok delil bulunmasına rağmen aslında kendisi dahi gelip Merkel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve yaşananları birebir yetkili ağızlardan bilgi ve belgeleriyle birlikte gördüğü, dinlediği, bildiği halde orada hizmet veren hem de Türklere hizmet veren DİTİB'i kıskaca almış durumda. Bu operasyonun fitili Almanya'daki bir milletvekilinin ihbarıyla başladı deniliyor. Cumhuriyet gazetesi bunu ateşledi deniliyor. Diyanet MİT gibi başlıklı haberiyle sonrasında Türkiye düşmanlığını her fırsatta açık eden Bild ve Spiegel gibi gazeteler, Alman gazeteleri de konuyu manşetlerine taşıyınca düğmeye basıldığı anlaşılıyor. Fakat bu var olan operasyonla birlikte ortaya çıkan bir takım benzetmeler var ki bu benzetmeler tam bir skandal benzetmeler. Medyada yer alan haberlerin hemen ardından bir takım sert tepkiler geliyor. En sert tepki ise Türkiye düşmanı Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir'den geliyor ve diyor ki Erdoğan'ın kontrolündeki bu Türk derneğini Türk pedikası olarak nitelendiriyorum. DİTİB'e çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Neonazilere yapılan muamelenin Türk STK'lara da uygulanmasını istiyorum diyor. Başka bir kişi, Türkiye düşmanı, yine Sol Parti'nin eş başkanı diyor ki casusluk faaliyeti yaptığı iddia edilen imamların sınır dışı edilmesi gerekiyor diyor. Voice of America'da yer alan haber detayında Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Uyum Başkanı DİTİB'in Türkiye'deki gerilimleri Almanya'ya taşıdığını iddia ederek imamların ajanlık yapmasının kabul edilemez olduğunu açıklıyor. Yine Yeşiller Partisi Din Politikaları Sözcüsü Volker Beck, Alman hükümetin Ankara'nın tepkilerinden çekinmeden DİTİB'e karşı daha sert ve kararlı bir şekilde tavır koymasını talep ediyor. Reuters'ta ise Adalet Bakanı, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ın ifadeleri yer alıyor değerli dinleyenler. DİTİB'in bazı imamlarının casusluk yaptığı şüphesi onaylanırsa o zaman kuruluşun Türk hükümetinin uzantısı olduğu ithamında bulunulmak zorunda diye konuşuyor ve Türk devletinin DİTİB üzerindeki etkisi büyük, organizasyon Ankara'nın etkisinden inandırıcı bir biçimde kurtulmak zorunda ifadelerini kullanıyor değerli dinleyenler. Fakat burada aslında önemsenmesi gereken neden DİTİB'in hedef alındığı. Bakın Almanya'da 900 caminin bulunduğu Almanya'da DİTİB çatı bir kuruluş görevini ifa ediyor. Bu çok önemli bir nokta. Diğer taraftan DİTİB Almanya'da camilerde görevli imamların yanı sıra birçok eyalette okullarda İslam derslerini ve cezaevlerindeki mahkumlara dini hizmeti de üstlenmiş durumda değerli dinleyenler. İşte bu gösteriyor ki Almanya ve aynı zamanda Avrupa'nın birçok yerinde hedef tahtasına oturtulan İslam söz konusu olduğunda İslam'la ilgili bağlantılı her kim ya da ne varsa onlar direkt olarak yargılanabiliyor. Onunla ilgili birçok itham ortaya atılabiliyor. Nitekim altını çizmemiz gerekiyor. Evleri basılan bu imamların evlerinin boş olduğu, evlerin aslında terk edilmiş olduğu da detayda kalan haberin ayrıntılarından bir tanesiydi değerli dinleyenler. Başka önemli bir noktaki altını çizelim. Uzun zamandır FETÖ'cüleri koruyup kollayan Almanya'da FETÖ'cüler dinle ilgili olan noktalarda, konularda algıları yönetiyor ve yönlendiriyorlar. Hatta ve hatta PKK'yı bile FETÖ'nün yönlendirdiği açık ve net bir şekilde ortada. FETÖ PKK'ya bile cami önlerinde Almanya'da eylemler yaptırabiliyor ve FETÖ Almanya'da DİTİB'in içinde ajanlar var diyerek propaganda yapıyor. Alman devleti, hükümeti, istihbaratı da buna sarılıyor ve DİTİB'le ilgili operasyonlar ardı arkasına geliyor değerli dinleyenler. FETÖ bundan neden rahatsız Almanya'da? Çünkü kendileriyle ilgili bir takım şeylerin deşifre olması ya da ifade edilmesi bu noktada onların elbette ki işine gelmiyor. Ama altını çizmeliyiz ki FETÖ Almanya'da camileri kapattırıp el koymak, aynı şekilde Türkiye ile bağlantılı bir takım STK'ların, vakıfların ve derneklerin de Türkiye ile bağlantısını koparmak için bir operasyonel çalışma yapıyor ve aynı zamanda batılı basın da bunu destekliyor değerli dinleyenler. Bunun açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Medyada yeterince yer almadığını düşünüyorum. Bunun böyle olduğunu aslında ispatlayan bir takım örnekler var. Geçtiğimiz günlerde Türkler tarafından, Almanya'da yaşayan Türkler tarafından bir tiyatro oyunu sergilenmek istendi Almanya'da. İsmi Son Kale Türkiye'ydi fakat yasaklandı. 15 Temmuz'u anlatan bu tiyatro oyunu, değerli dinleyenler, şiddet ve nefret içerdiği gerekçesiyle Alman yönetimi tarafından yasaklanıyor. Aslında bu oyunun içerisinde ne olduğunu sergilenmeden bilemeyecek olan hükümet, görüldüğü üzere bazı dayanaklar edinmiş durumda kendisine ve bu dayanaklarla birlikte yasaklama yoluna gidiyor. Ve özellikle de oyunun 15 Temmuz darbe girişimini anlatıyor olması da ayrıca dikkat çekici, önemli bir nokta değerli dinleyenler. Açık bir şekilde ortadaki FETÖ'cüler şikayet ediyor bu oyunu ve Alman yönetimi de konuyla ilgili yasal işlem yapıyor. İşte bu örnek de gösteriyor ki Almanya'da FETÖ'cüler devlet kanallarını yönlendirmek, medyada algı operasyonlarını yönetmek noktasında bir hayli mahirler aslında. Bu Almanya'da camilere veya İslam'a karşı yapılmış ilk eylem değil. Almanya'da bakın camilere yönelik saldırılar rekor seviyeye ulaşmış durumda. Bir istatistik paylaşmak istiyorum. 2016'da 91 camiye saldırı yapıldığı ifade ediliyor Almanya'da. Ve görünen o ki bu operasyonlar aslında hukuki değil, siyasi operasyonlar. Çünkü Merkel'in Türkiye ziyaretinde başlatılması düşünülen bu operasyonun ziyaret sonrasına çekildiği de haberin detayları arasında yer alıyordu aslında. İşte bunun da ötesinde Almanya, İslami cemaatler üzerindeki etkisini ajanlık ithamları gibi meşru olmayan araçlarla görüldüğü üzere artırmaya çalışıyor ve Türkiye kökenli Müslüman cemaatin tarihsel ve toplumsal açıdan Türkiye ile mevcut olan köklü ilişkilerini siyasi hesaplarla skandal haline getirme gayreti içerisinde oluyor. Almanya'da yaşanan DİTİB imamlarına yönelik bu baskın aslında bir fitili ateşlemiş gibi görünüyor. Sanki bir düğmeye basılmış gibi. Hemen ardından Avusturya'da bir gelişme yaşandı. Avusturya Türk İslam Birliği mali inceleme altına alındı değerli dinleyenler. Sputnik'te yer alan habere göre Avusturya hükümeti hakkında casusluk ve Türkiye'den talimat aldığı iddiaları ortaya atılan Avusturya Türk İslam Birliği'ni mali yönden mercek altına aldı. MIT'in Avusturya'da 200 ajanla Türk hükümetinin muhaliflerini ve Fethullah Gülen yanlılarını takip ederek Ankara'ya rapor ettiği iddiaları gündeme getirildi. Avusturya Yeşiller Partisi milletvekili ve güvenlik sözcüsü Peter Pils tarafından bu gündeme getiriliyor. İçişleri Bakanı göreve davet ediliyor ve bununla ilgili olarak inceleme başlatılıyor. İşte bu milletvekiline gazetecilerden biri Türkiye'den gelebilecek tepkilerden çekinip çekinmediğini sorduğunda Pils diyor ki, gizli belgeleri Avrupa çapında paylaşırız. Türkiye hükümeti o zaman 30 devletle aynı anda baş etmek zorunda kalır şeklinde konuşuyor. Bu açıkça Türkiye'yi tehdit etmekten başka bir şey değildir değerli dinleyenler. İşte Avusturya'da yaşanan bu örnek de gösteriyor ki genel itibariyle Avrupa'da İslam'a karşı öteden beri devam eden düşmanlık son dönemde daha da belirgin ve bariz bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Özellikle de bu düşmanlığın Türkiye ile bağlantısının kuruluyor olması da son dönemde Türkiye'de yaşanan gelişmelerle birebir bağlantılı olarak değerlendirilmeli. Son dönemdeki anayasa değişikliği ve referandum süreci bu noktada gösteriyor ki daha ileriye yönelik olarak Avrupa basını tarafından manipüle edilmek noktasında bir hayli kullanılacak, değerlendirilecek ve önümüzdeki günlerde referandum süreci içerisinde bu ve benzeri haberlere batılı basında fazlasıyla rastlayacağımızın altını çizmemiz gerekiyor. İşte en nihayetinde sonuç olarak diyebiliriz ki Batı kendi değerlerini görüldüğü üzere söz konusu olan Doğu olduğunda, Türkiye olduğunda, içinde İslam ya da Müslümanlar olan herhangi bir şey olduğunda ayaklar altına almaktan çekinmiyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Batı ile ilgili bir utanç günlüğü tutacak olsak her güne sayfalar dolusu bilgi ve belgeyi yerleştirebilmemiz mümkün. Fakat bütün bunlar ortadayken Batı görüldüğü üzere tek derdi Türkiye, Müslümanlar ve Orta Doğu ile uğraşmak olduğundan dolayıdır ki kendi ülkesinde yaşananlara karşı özellikle de özgürlüklerin ayak altına alınmasına, hak ihlallerine karşı kör ve sağır kalmayı tercih ediyor. Biz de bu vesileyle aslında Batı'yı kendi değerleriyle, kendi öncelediği, dünyaya pazarladığı değerleri vasıtasıyla kendi istatistikleri, kendisinden çıkmış olan bir takım profesörler, araştırmacılar ve kurumlar vasıtasıyla değerlendiriyoruz görüldüğü üzere. Bu ifadeler, yani paylaşmış olduğumuz bir takım veriler bize ait değil, bizzat Batı'ya ait veriler ve bilgiler, belgeler değerli dinleyenler. Evet, bu hafta da buradan bakınca'nın sonuna geldik. Avrupa basınında Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere doğru bir bakış açısıyla yaklaşmaya, hakkı ve hakkaniyeti gözeterek yorumlamaya çalıştık değerli dinleyenler. Önümüzdeki hafta tekrar buradan bakınca da Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikte oluncaya dek hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.